Ayrım 59.
Bundan dolayı bilinebilecek her şey, yani dünya tasarım olarak süje karşısında sadece objedir, başka deyişle algılayanın bir görüşüdür. Dünya ile ilgili olan her şey mutlaka süjenin olmasına bağlıdır ve süje için vardır. Bunun için bütün objelerin genel formları süjede aranabilir. Bu formlar bilincimize a priori olarak bulunurlar. Buraya kadar Kant ile beraber olan Schopenhauer, bundan sonra ayrıca yeter sayıp önermesinin bilincimizdeki a priori formların hepsini birden yatsıttığını ileri sürer. Objelerin varlığı aralarındaki zorunlu bağlantılara dayanır. Bu da yeter sebep önermesinde deyimlenir. Schopenhauer bu anlayışı bakımından tek yanlı düşünülen iki çığırı, materyalizm ile idealizmi eleştirir. Materyalizm süjeyi ve bilginin formlarını anlatmaya kalkıyor. Oysa materyalizmin çıkış noktası olan maddeyi de sonrasında kavramak için bu formlar zorunlu. Ona göre süjesiz obje olmaz önermesi her türlü materyalizmi olanaksız kılar. Öte yandan objeyi çıkış noktası yapan materyalizmin tam karşıtı olan bir yerden, süjeden kalkan idealist Fichte de Schopenhauer'a göre yanılmaktadır. Çünkü süje ile birlikte objenin de verilmiş olduğu görememiştir. Fichte, objesi olmayan hiçbir süje düşünülemez. Fichte objeyi süjeden türetmiştir. Oysa her türlü türetme yeter sebep önermesine dayanır. Bu önerme de objenin genel formundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla objenin var olmasını gerekli kılar. Yeter sebep önermesinin objeden önce ve objenin dışında bir geçerliliği yoktur. Schopenhauer'ın kendisi ise felsefe için doğru olabilecek tek çıkış noktasını tasarımda bulur. O, tasarım bilincinin ilk olgusudur ve bu olgunun temel formu süje ile objeye ayrılmış olmalıdır. Objenin formu da çeşitli biçimlendirmelerindeki yeter sebep önermesidir. İşte bu tasarım olarak dünyanın oluşundan Schopenhauer, dünyanın iç özünün tasarımından büsbütün başka olan bir yönünde aranması gerektiği sonucunu çıkarır. Nasıl dünyanın varoluşu kendisini bilen bir varlığa bağlıysa, bunun gibi bilen varlık da kendisinden önce olan ve kendisinin küçücük bir halkası olarak içine yerleşmiş olduğu bir nedenler etkiler zincirine bağlıdır. Buradaki anatomi şöyle çözülebilir. Objektif dünya, tasarım olarak dünya, dünyanın ancak bir yönüdür, dış yönüdür. Bu dünyanın en iç özü olan, çekirdeği olan, kendinden şeyi olan büsbütün başka bir yönü de olacaktır. Nesneleşimlerin en dolaysız olanlarına bakarsak buna istenç adı verilebilir. İstenç bütün doğanın güdücü ana kuvvetidir. İkinci bölümün konusu bu çeşitten bir istençtir. Ancak bu her şeyde bulunan, her şeyi oluşturan bir istencin böyle evrensel bir ilkenin olduğunu nereden biliyoruz? Biz bedenimizi, diyor Schopenhauer, iki türlü yaşarız. Bir, bir obje olarak, iki, bir de istenç olarak. Bu ikisi ona göre iki ayrı şey olmayıp bir ve aynı şeydir. Bedenimiz istencin somutluk kazanmasından, nesneleşmiş olmasından, bir objektivasyondan başka bir şey değildir. Şimdi kendi üzerimizde doğrudan doğruya yaşadığımız bu olguyu kendi dışımıza aktararak, bütün öteki objeleri de yayarak doğadaki her şeyin özünün istenç olduğunu söyleyebiliriz. Bu istenç tek bir tanedir. Uzay ve zaman içindeki görünüşleri, fenomenler, tek tek nesneler ise sayısızdır. İstenç ile tek tek nesneler arası bir ide vardır. Bunlar istencin doğrudan doğruya olan nesneleşimleridir. İdeler nesnelerin ana örnekleridir. Doğmamışlar, yok olmayacaklardır. Hiç değişmezler, hep oldukları gibidirler. Schopenhauer burada Platon'un idealarını göz önünde bulunduruyor. İstencin kendine objektifleştirmesi basamak basamak olur. En alt basamakta cansız doğanın çekim, nüfuz edilmezlik, katı veya sıvı oluş, elektrikli, mıknatıslı olma ve benzeri en genel nitelikleri, kuvvetleri vardır. Bu basamaklar bundan sonra bitki ve hayvandan geçerek insana doğru yükselirler. Basamaklar yükseldikçe bireylik de daha bir belirir. Üçüncü bölümde gelişen sanat felsefesi Schopenhauer'ın ideler öğretisine dayanır. İde her şeyi oluşturan istencin doğrudan doğruya olan nesneleşimidir. Evrensel istenç idede kendini dolaysız olarak objektifleştirmiştir. İşte sanat bu ideyi bilmekten, kavramaktan doğar. Ancak ideyi bilmek için süjenin tutumunda kökten bir değişikliğin olması gerekir. Nesnelerin birbiriyle ve kendi istencimizle olan ilişkilerini sorup aramak bizi tek tek nesnelerin bilgisine, yeter sebep önermesine bağlı olan bilgiye vardırır. Bu deney bilgisidir, bilimsel bilgidir. Ama süje bu tutumunu değiştirip de objenin nedenini, nerede ve ne zamanda olduğunu soyut düşünce ile aramaktan vazgeçip karşısındaki objenin ne olduğunu bilmek ister ve hiçbir çıkar gözetmeden onu seyre dalarsa bildiği tek nesne değil ide olur. Seyre dalmak da sanat eseri karşısında olur. Normal olarak bilgi istencin hizmetinde çalışan bir araçtır. Ancak bu sözü geçen durumda sanat eseri karşısındaki salt seyir tutumunda bilgi istencin hizmetinde olmaktan kendini kurtarır. Çünkü görünüşlerin özlerini, kalıcı yönlerini yeni baştan gerçekleştiren, nesneleri ebedilikleri bakımından gösteren sanat eseri karşısındaki insan sırf bir seyirci olur. Bu dünyada olduğunu unutur. Birey olmaktan çıkar. Bununla da kendini istençten, istencin acılarından sıyırmış olur. Gerçi sanat bizi istencin bu dünyada her yana saçtığı, her yanda var kıldığı acıdan kurtarıyor. Ama bu bir anlık bir kurtuluştur ancak. Sadece belli anlar içinde sıkışmış olan geçici bir kurtuluştur. Sürekli olarak kurtuluşun yolunu da Schopenhauer ahlak öğretisinde gösterir 4. bölümde. Ona göre ahlakın temel fenomeni acımaktır. Motifi acımaktan olan eylemin ancak gerçek ahlaki değeri vardır. Yalnız bir eylemin acımaktan doğabilmesi için iyilik edeyim diye kendisine yöneldiğim kimse ile kendimi özdeş bilmem gerekir. Bu nasıl olabilir? Bu durumu metafizik olarak açıklayan Schopenhauer, bu kendi iç özünün başkasını da iç özü olduğunu bilmekle gerçekleşebilir der. O zaman bireyler arasındaki sınırlar ortadan kalkar. O zaman başkasının acısı benim de acım olur. Gerçi acımak yüzünden eylemek ahlakidir. Bizi doğru olmaya, insanları sevmeye götürür. Ancak değerce bundan üstün olan bir davranış daha var Schopenhauer için. İçimizde ve çevremizde oluşan yaşama istencini kesin olarak reddetmek. Bu davranışın gerekçesi de ona göre şu. Hayatın kendisi istenç ardı ardı kesilmeyen bir acıdır. Çünkü istenç bütün görünüşlerinde bir iştah, bir istek olarak kendini gösterir. İsteğin olması da eksikliğin, dolayısıyla acının olması demektir. Ama bu istek hiçbir zaman tam ve sürekli olarak doyurulamaz. Şöyle biraz doyurulunca hemen bir yenisi ortada belirir ve bu böyle sonsuzluğa kadar gider. Acının ne sonu ne sınırı vardır. Hayat sefalet ve can sıkıntısı arasında bir rakkas gibi gidip gelir. İsteklerin yerine getirilmemiş olması sefaleti doğurur. Yerine getirilir gibi olması da bunalıma düşürür. Açlık, sefalet, halkın, can sıkıntısı da kibarların çektiği azaptır. Kibarların dünyasında pazar günü can sıkıntısının, halk içinde öteki günler sefaletin temsilcisidir. Zeka olgunlaştıkça acı da artar. En çok bilgili insanın acı duyması da bu yüzden. Bu dünyayı iyi ya da dünyaların en iyisi saymak yalnız aptallık değil bir küfürdür de. Çünkü istenç bile kendi görünüşlerinde kendisini beğenmemektedir. Dünya düşünülebilecek dünyaların en kötüsüdür. Şöyle azıcık daha kötü olsaydı var olamazdı artık. Bu dünyayı oluşturan istenç kördür. Öyle zekası bilinci falan da yoktur. Bütün bu görünüşleriyle Schopenhauer'ın felsefesi kesin bir kötümserliğe varmıştır. Bu kötü dünyada istenç insanda bilgi ışığını yakmakla kendi kendine bakmış, kendisinin ne olduğunu görmüştür. Şimdi karşımıza şu soru dikiliyor. Bütün bunlar ne için? Hayatın bu yükü, bu sıkıntısı taşınmaya değer mi? Gerçi sanatta güzelden tad alırken, hayatı yalnız önemli bir drammış gibi seyrederken acıdan kurtuluyoruz. Ancak bu da sürüp giden bir kurtuluşu sağlamıyor. Ancak parça parça anlar için kurtuluşu getirebiliyor. Bu yüzden hayattan dışarıya çıkarılacak yol olamaz. İstence tam olan bir dedik kazandıramaz. Öyleyse böyle bir dünyadan uzaklaştırıp sürekli kurtuluş ulaştıracak bir başka yol gerek. Bu kurtuluşa da Schopenhauer'a göre bu dünyanın ne olduğunu bize kavratmış olan o bilgiye dayanarak yaşama istencini reddetmekle, yatsımakla, istemelerimize bir son vermekle varılabilir. Çünkü böyle bir istence karşı mıyız yoksa ondan yana mıyız sorusunda o açık seçik bilginin ışığı altında özgür olarak karar verebiliriz. Kısaca yasama istencine evet ya da hayır diyebiliriz. Burası interleşible dünyada bulunan özgürlüğün bu dünyada kendisini gösterdiği tek durumdur. Hayatın ne olduğunu bildikten sonra istenç şimdiye kadarki bilmeden körü körüntülişini ne istiyorsa kendisine evet diyor, kendisini onaylıyor demektir. Yok bununla hayır diyorsa yani yaşama istencini yatsıyorsa bu ancak sözü geçen bilgiye dayanarak istemenin sona ermesiyle olabilir. O zaman bilinen görünüşler ya da fenomenler artık istemenin motifleri olamazlar. Şimdi ideleri görüp dünyanın özünü kavramış olan o bilgi istenç için içten dirliğe kavuşturan bir yarıştırıcı kuvvet olur. Bununla da istenç özgür olarak kendisi kendi varlığını ortadan kaldırır. İnsan artık kendini başkalarıyla özdeş sayıp da bu bilgisini doğruluk ve insan sevgisi olarak gerçekleştirmeye kalkışmaz. Tersine bu üzüntülerle dolu dünyanın özünden tiksinti duyar. Bundan sonraki kuşakların üremesini önlemek için iffetli bir yaşayışı kendisi ise isteyerek seçer ve bu tutumuyla da istencin ortadan kalkması yolunda ilk adımı atmış olur. Bütün insanlar tarafından böyle yatsınsaydı, yaşama istenci bütün ortadan kalkmış olurdu. Yaşama istencini yatsıyan kimse, istenci öldürmek için yoksulluğa isteye isteye razı olur. Aşağılık, tiksinti uyandıran şeyleri kendisi arar. İstencin bir görünüşü olan bedenini doğru dürüst beslemez, perhiz yapar, oruç tutar, hatta kendisini işkence eder. Ta bedende yaşayan istenç büsbütün sönünceye kadar, kendisini yaşama bağlayan son bağ kopuncaya kadar. Ancak yaşamayı yatsımanın bir şekli olan intiharı Schopenhauer uygun bulmaz. Çünkü kendisini öldüren bütün görünmelerinde yaşamın kendisini değil de ancak o andaki kendisi için hoş olmayan, katlanamadığı biçimini reddetmektir. Dolayısıyla intihar öze değil ancak özün bir görünüşüne dokunabilmektedir. Oysa Schopenhauer'ın istediği istencin kendisine doğrudan doğruya öze karşı gelmek, karşı çıkmaktır. Yaşama istencini gerektiği gibi yatsıyınca da insan kendisini bir amaçtan ötekine durmadan itip kakan hayatın tedirginliği yerine barışına, iç dirliğine kavuşur. Artık geriye yalnız bilgi kalmıştır. İstenç ortadan çekilmiştir. Artık hiçbir şey insanın istencini kıvıldatamaz olmuştur. Bu görüşünde Schopenhauer, Budizm ile Hristiyanlığın ermişlerinde gerçekleşen o dünyadan kurtuluşu örnek olarak göz önünde bulundurmaktadır. Yalnız burada önerilen aksetik durum, hayatın renkli dünyasına uzaklaşma ideali, öbür dünyada cennetlik olmak için değil, kendimizin ve türümüzün varlığını sürdürmek içgüdüsünü yenmek içindir. 19. yüzyıl felsefesinde pozitivizm ve benzer akımlar. Almanya'da spekülatif felsefeye tepki, Hegelciliğin çözülmesi. Almanya'da bir zaman yalnız felsefede değil, bütün kültür bilimlerinde de ön planda bir akım durumuna geçen Hegelcilik, dışındaki ve içindeki gelişmelerin sonunda hızla çözülüp dağılmıştır. 19. yüzyılın ortaları, Fransa ve İngiltere'de olduğu gibi Almanya içinde pozitivist bir düşünüşün belirlemeye başladığı bir dönemdir. Artık ilgi başlıca olgulara yönelmişti. Şimdi olguların kendileri ele alınıp nedenleri araştırılmak isteniyordu. Bu tutumla yeni bir gelişmeye doğru giden matematik, deneysel doğa bilimi artık Schelling ile Hegel'in spekülatif doğa felsefesi ile uzlaşamazdı. Öbür yandan tarihi okul çerçevesinde geliştirilen tarih yöntemi ve anlayışı da Hegel'in tarih felsefesi ile çatışıyordu. Bu okul Hegel'in tarih teolojisini zorlamış bir yorum diye anlatır, bu öğretide tarihteki olgular karşısında gerçekleşen saygının gösterilmediğine inanır. Ayrıca romantizmle birleşerek Hegel'in rasyonalizmine karşı çıkan tarihi okula göre tarihte oluşmuş olanın başlı başına bir değeri vardır ve bunun böylece de saklanması gerekir. Bir ulusun ya da bir çağın devleti, hukuku, sanatı ve benzeri tarihin oluşturduğu bütün bu formlar bu ulusun ya da bu çağın özel ruhunun yaratmaları diye anlaşılmalıdır. Oysa Hegel bu oluşumları evrensel bir gelişmenin yalnız geçit noktaları, bir amaca doğru ilerleyen bir yolda ancak birer araç, birer basamak diye anlatıyordu. İşte bilimlerdeki bu gelişme bilimler ile spekülatif felsefe arasında bir uçurum yaratmıştır. Bu çatışmada felsefe yenilmiş, bunun sonucu olarak Hegelcilik dağılıp ortadan çekilmiştir. Hegelci okulun çözülmesini okulun kendi içindeki karşıtlıklar da hazırlamış ve çağırın yaşlı ve genç Hegelciler ya da sağ ve sol Hegelciler diye ikiye bölünmesine yol açmıştır. Anlaşmazlık başlıca din ve politik sosyal felsefe konularındaydı. Sonunda sağ kanat tutucu bir teizmi varmış, sol ise doğa araştırıcılarının tuttuğu materyalizmle birleşmiştir. Din konusunda Hegelcilikten materyalizme kayanların en önemlisi Ludwig Feuerbach'tır. 1804-1782. Kendisi ünlü kriminalist, hukuk bilgini Anselm Feuerbach'ın oğlu. Erlangen Üniversitesi'nde kısa süre doçent olarak çalıştı. Naturalist görüşleri üniversite kariyerinde ilerlemesine engel oldu. Bilimsel görüşlerine bağlı kalan bir idealist olarak üniversiteyi bırakıp bir köye çekildi. Burada darlık ve sıkıntılar içinde geçen bir hayat yaşadı. Öğrencilerin çağrısı üzerine 1848-49 kış sömestrinde Heidelberg Üniversitesi'nde dinin özü konusunda ünlü derslerini verdi. Sol Hegelcilik üzerinde büyük etkisi oldu. Başlıca yapıtları Ölüm ve Ölümsüzlük Üzerine Düşünceler 1830, Gelecekteki Felsefenin İlkeleri 1843, Dinin Özü Üzerine Dersler 1851. Daha Hegel'e bağlı olduğu sıralarda ruhun ölümsüzlüğü düşüncesini yüce bir egoizm sayan Feuerbach'a göre felsefe doğa bilimine dayanan bir insan bilgisidir, bir antropolojidir. İnsan cisimsel olan doğanın bir parçasıdır ve felsefenin ödevi insanı böylece kavramaktır. İnsanın kendisini de kültürünü de ancak doğa bilgisi temeli üzerinde kavrayabiliriz. Hegel'in yaptığı gibi bunun tersinden değil. Doğayı Tanrı'nın bir yaratması saymak kavranılır ve doğal olanı kavranılmaz ve doğal olmayan ile açıklamaya çalışmak demektir. Oysa bir Tanrı tasarımına insan nasıl varmış, bir takım dini düşünceleri nereden edinmiş, bunu açıklanması gerekir. Feuerbach'a göre insan kendi örneğine, isteklerine ulaşmayı göz önünde bulundurdukları ideale göre Tanrısını kendi yaratır. Din insanın mutluluk içgüdüsünden kendi hayal gücünde tatmin etmesidir. Bunun içindir ki mutluluğunu bu dünyada arayan Yunanlı Olimpos tanrılarının dünyasını yarattı. Yoksun oldukları kudretin boyuna rüyasını gören Yahudiler dünyayı yoktan yaratmış olan insanın sert buyruklarıyla hükmeden güçlü bir tanrı hayal ettiler. Günlük kaygı ve sıkıntıların yükü altında ezilen ilk Hristiyanlar kendilerine kurtuluş elini sevgiyle uzatan bir tanrıyı tasarladılar. Nerede ve hangisi olursa olsun din insanlığın çocukluk rüyasıdır. Ama artık bu rüya yerine yeryüzünde ulaşılabilecek olan insanlığın mutluluğu ve bunu gerçek kılacak araçların açık seçik bilgisi geçmelidir. Dinin yerini artık bilim, eğitim ve insan sevgisiyle saygısı almalıdır. Hegelciliğin çözülmesine yol açan gelişmelerden biri de politik sosyal konulardaki anlaşmazlıklardır. Hegel'in kendi sistemi bu konuda tutucuydu. Filozofun günündeki devlet ve toplum düzenini haklı göstermek, bunu felsefeyle bir kanıtlama denemesiydi. Buna karşılık genç Hegelciler var olan düzenin aşılması gerektiğine, bunun içinde felsefenin devrimci ışık tutması, dünyanın değişmesine ön ayak olması zorunda olduğuna inanıyorlardı. Bu inançta olanların en önemlisi de Karl Marx'tır. O da Ludwig Feuerbach gibi ilkin Hegelcidir, sonra o da idealizmden materyalizme geçiren ilk adımını atmıştır. Ama Hegel felsefesinin başlıca bir düşüncesini, diyalektik gelişme kavramını bırakmadan. Trier'de, Batı Almanya'da doğup Londra'da ölen Karl Marx 1818-1883 bir avukatın oğludur. Berlin Üniversitesi'nde Epikuros üzerine bir tezi doktorasını verdikten sonra gazete ve dergilerde çalıştı. Siyasi düşünceleri yüzünden Almanya'dan ayrılmak zorunda kaldı. Paris ve Brüksel'den de uzaklaştırılınca Londra'ya yerleşip hayatının son 30 yıldan çoğunu burada geçirdi. Karl Marx bilimsel sosyalizmin kurucusudur ve 19. yüzyılda sosyalist akımın örgütlenmesine ön ayak olandır. Öğretisi çağdaş sosyalist hareketleri için başlıca bir etki kaynağıdır. Gerek öğretinin gerekse hareketin oluşmasında Karl Marx, Friedrich Engels 1820-1895 ile 40 yıldan çok yakın işbirliği yaptı. Başlıca yapıtları: Alman İdeolojisi 1854 Engels ile birlikte, Komünist Manifestosu 1848 Engels ile birlikte, Politik Ekonomiyi Eleştirme 1859, Kapital 1867-1894. Teorilerinin çoğu iktisat bilimi ile ilgili olan Karl Marx'ın felsefe bakımından özellikle belirtmeye değer öğretisi materyalist tarih anlayışıdır. Hegel gibi Karl Marx'a göre de tarihin karşıtları çöze çöze ilerleyen diyalektik bir gidişi vardır. Ancak Hegel için tarih idenin tinsel bir ilkenin kendini açması, sonunda kendisini bulmak için bir gelişmesiydi. Dolayısıyla tarih sürecini ilk planda yürüten güçler tinsel nitelikteki etkenlerdir, idelerdir. Karl Marx'a göre ise tarihteki gelişmeyi belirleyen neden ekonomik ilişkilerdir. Bu doğal maddi etkendir. Toplumun yapısı, sınıflara bölünmesi, siyasi gücün dağılımı ve formları, dini, ahlaki, bilimsel, felsefi görüşler, ideolojik üst yapı, bütün bunlar hep temel neden olan ekonomik altyapıya bağlıdırlar ve onunla birlikte değişirler. Bu arada en önemli olan etken de üretim araçlarının ne çeşitten oldukları ve toplumun hangi tabakasının elinde bulunduklarıdır. Tarih aslında sınıflar arasındaki ekonomik savaşların tarihidir. Tarihteki hareketi yaratan ve ayakta tutan, toplumun bir yandan üretim araçlarını elinde bulundurup sömüren, öbür yandan da yalnız çalışma gücüne sahip olup sömürülen sınıflara bu iki parçaya bölünmüş olmasıdır. Ana çizgilerinde tarih zorunlu bir gidiştir. Bu sürecin kendine göre yasaları vardır. Bu tarih öncesinin ilk komünizminden başlayarak üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde bulunduğu, dolayısıyla sınıf çatışmalarının gittikçe derinleştiği dönemden geçerek geleceğin sosyalizmine doğru ilerleyen üç adımlı diyalektik bir gidiştir. Bu dönemler birbirlerine tez, antitez, sentez ilişkisiyle bağlıdırlar ve tarihteki gelişmenin üç ana bölümüdürler. Sınıflar arasındaki çatışma en yüksek, en son noktasına burjuva ile proletarya arasındaki kesin savaşta ulaşmıştır. Bu çatışma sonunda üretim araçları özel mülkiyetten çıkıp kamunun malı olacaktır. Üretim araçlarının toplumlaştırılması da sınıf ayrılıklarını kesin olarak ortadan kaldıracaktır. Böylece tarihin zorunlu gidişi sosyalizmle sona erecek, bununla zorunluluktan özgürlüğe geçen adım da atılmış olacaktır. Auguste Comte. 19. yüzyıl felsefesi için başlıca iki adım karakteristiktir. Biri Alman idealizmi örneğinde gördüğünüz idealist felsefe, öteki de pozitivist felsefe. İdealist felsefe için çıkış noktası süjedir. Düşünce çevresinde kalınarak geliştirilen ideallerdir. Bu felsefede spekülasyon eğilimi ağır basar. Felsefenin konularının salt düşünce ile aydınlatabileceğine güvenilir. Nitekim Hegel, felsefe objelerin düşünce ile görülmesi olduğu, dolayısıyla felsefede düşüncenin dışından gelecek duygusal gereçlerin gerekli olmadığı inancındadır. İdealist felsefe, bilimlerin dışında ve ötesinde olan, böyle bir yönü işleyip kullanan bir felsefedir. Buna karşılık pozitivist felsefe dayanağını gerçekte verilmiş olanda arar. Bu felsefe için pozitif demek, her şeyden önce gerçek olan demektir. Bundan dolayı pozitivist felsefe, gerçeği inceleyip araştıran bilimlerle sıkı bir işbirliği yapar. Bu açıdan alırsak 19. yüzyılın düşünce hayatına damgalarını vuran bu iki çığır birbirinin tam karşıtı olan çıkış noktalarından kalkmaktadırlar. Ama bunların yine birleştikleri noktalar var. 1. Her ikisi de gerçeği kavramak ister, yalnız bu amaca doğru başka yollardan yürürler. İdealist felsefe gerçeği sübjektif yolla kavrayabileceğine inanır. Örneğin Fichte'de süje, ben, sırf kendisine bakmakla hem kendisini hem de objeyi, ben olmayanı kavrıyordu. Pozitivist felsefede ise düşünce yapısını objektif duygular üzerine kurmaya çalışır. 2. Bu çığırların her ikisi de doğa ile tarihin gelişme çizgilerini kavramak isterler. Gelişme kavramı idealist felsefenin de pozitivist felsefesinin de ön planda yer alır. Özellikle de aydınlanma ile Fransız devriminin koparmış olduğu tarihin sürekli bağlantısı araştırılır. Bu arama ve araştırma sonunda gelişip yerleşen tarih bilinci insanlığın düşünce hayatı için büyük bir kazanç ve bir dönüm noktası olmuştur. Bu başarıda her iki çığırın da kendilerine göre payları var. 19. yüzyıl pozitivizmini yalnız idealist felsefeye karşı bir tepki diye anlamak doğru olmaz. Böyle bir anlayış zaman bakımından da yanlış olurdu çünkü pozitivizmin kökleri idealist felsefenin tam olarak gelişmesinden daha önceye düşer. Ancak idealist felsefenin geçerliliği sarsıldığı sıralarda pozitivizm geniş çevrelere yayılmak için elverişli koşullar bulmuştur. Bu ortamda daha çok Fransa ile İngiltere'deydi. Dolayısıyla bu çığır başlıca bu iki ülkede gelişmiştir. İdealist felsefenin yurdu ise Almanya'ydı. modern pozitivizmin doğmasında deney bilimlerinin son yüzyıllardaki gelişmelerinin büyük yeri olmuştur. 18. yüzyılın sonlarıyla 19. yüzyılın başlangıçlarında Fransız bilginleri kimya ve fizyoloji alanlarında büyük ilerlemeler sağlamışlardı. Yeni çağın başlarında önce Kepler ile Galile'nin, sonra da Newton'un getirip yerleştirdikleri bilim ilkeleri ve yöntemleri yavaş yavaş bütün doğa alanlarına uygulanmıştı. Modern doğa biliminin bu kurucularının astronomi ve fizik alanlarında yaptıkları şimdini Lavoisier ile Bichat kimya ve fizyolojide gerçekleştirmişlerdi. Bütün bu gelişmelerin dünya ve hayat görüşümüz bakımından ne gibi bir anlamı vardı? Artık doğanın bütün alanları pozitif filmlerce işlendiği için bundan böyle insanın dünya ve hayat görüşünde ancak pozitif filmlerin bilip doğruladığı tasarımları kullanmanın zamanı geldi denmiştir. Yalnız insanın kültür hayatı üzerine bir bilim kurmak genel olarak pozitivizmin, özellikle de modern pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'un başlıca bir işi olacaktır. Descartes ile Rousseau yanında Fransız felsefesinin en önemli düşünürlerinden biri olan Auguste Comte, bir yandan kültür biliminin pozitif bir bilim yapmaya çalışmış, öbür yandan da bütün pozitif bilimlerin başlıca olgularını, yasa ve yöntemlerini belirtmek işine girmiştir. Auguste Comte 1798-1857 Güney Fransa'da Montpellier'de doğdu. Dinine sıkı sıkıya bağlı Katolik bir aileden, 19. yüzyılın Fransız kültür hayatında çok önemli bir yeri olan Paris'teki École Polytechnique'de okudu. Bir aralık sosyalist Saint-Simon'un öğrencisi ve yandaşı oldu. Sonra da araları bozulup ondan ayrıldı. Bir sürü güçlük ve sıkıntılar içinde yürüttüğü yıllar süren bir çalışmadan sonra 1842 yılında ana eseri olan 6 ciltlik Cours de Philosophie Positive, yani bir felsefe derslerini bitirdi. Yapıtın gerek düşünce gerek bilgi bakımından olağanüstü başarısına rağmen kendisine ne bir profesörlük ne de bir iş verildi. Ölümüne kadar dostlarının ve kendisinden yana olanların yardımıyla yaşadı. Son yıllarında felsefesi dine kayan bir biçim aldı. Bu dinin tanrısı ve dogmaları yok. Tanrı yerine insanlık geçmiştir. Metafizik yön kaldırmıştır ama kült yönü bırakılmıştır. Bu dinin Katolikliği pek andıran ibadetleri, yortuları, kutsal eylemleri ve rahipleri de var. Auguste Comte'un pozitivizminin ana düşüncesi şöyle özetlenebilir. Ancak fenomenleri bilebiliriz. Fenomenler konusundaki bilgimiz de mutlak değil, sadece relatiftir. Bir olayın özünün ya da gerçek nedeninin ne olduğunu arayıp sormanın anlamı yoktur. Biz ancak bu olayın ard arda geliş ve benzerlik bakımından öteki olaylarla olan ilişkilerinin ne olduğunu sorabiliriz. Böyle bir sorunun da anlamı vardır. Değişmez olan bu ilişkilerden benzerlik bakımından olanlarına kavramlar, ard arda geliş bakımından olanlarına da fenomenlerin yasaları deriz. Bütün bilimsel bilginin anlamı da fenomenlerin yasalarını öğrenerek sonra bunların yardımıyla gelecek fenomenleri önceden bildirebilmektir. Bilmek önceden görebilmek içindir. İmde pozitivizmin gördüğü ya da göreceği iş bilimsel bilginin bu anlamını kavrayıp ona göre davranmaktır. Bu amaca uymayan bütün teolojik ve metafizik öğeleri bilimsel bilgiden uzaklaştırmaktır. Bunu yapmakta ve yapacak olan bilginin bu pozitif döneminden önce Auguste Comte'a göre kendisinin teolojik ve metafizik dönemler dediği iki dönem gelip geçmiştir.